Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 30. ayrım. 44. Daha kuzeyde vagondaki iskeletleri Jack Taylor'ın bitkin gözlerinin önünde çıkarmak için 3. bir ekip vardiyasına başlarken, Annabelle'de Phillipsburg'a varmış, bölge şerifinin Corliss Caddesi'ndeki tuğladan yapılmış küçük bürosuna girmişti. Eric Murdoch adlı şerif genç kadının karşısında duruyor, onun anlattıklarını gerçek bir merak ve heyecanla dinliyordu. 31 yaşındaki Murdoch 1.90 boyunda 100 kilodan fazla bir adamdı. Bir zamanlar spor yapmasına rağmen artık kendini tümüyle güzel yemeğin ellerine terk etmişti. Yine de fazla kilolarına rağmen güçlü vücudunu saran kasları belli oluyordu. Yuvarlak yüzlü, saçları yer yer seyrelip kelleşmeye başlayan şerif ilgi çekici biriydi. Bu bölgede rastlanma olamayacak kadar çok kurban var. Bab buralarda bir yerde yaşıyor olmalı diye anlattı Annabelle. Etrafı taramak, ciddi suçtan hüküm giymiş bütün herkesi gözden geçirmek, kurbanların komşularına sorular sorup, bir şey görüp görmediklerini anlamak gerekecek. Size yardım etmeye hazırım ama başımı federallerle derde sokmak istemem. Onlarla anlaştınız mı? Bir de üstelik bürokrasiyle uğraşmak gerekecekti demek. Annabelle yetkisinin sınırlarından hiç de emin değildi ve Woodbine'ın ya da New York Belediye Başkanı'nın kişisel desteğine sahip olsa da kurallara uymak zorundaydı. Aramızda kalsın diye devam etti şerif. Onlara hayran olduğum için değil. Kendilerini kral sanıyorlar ama ben sadece başımın derde girmesinden korkuyorum. İnanın bana bütün bunları çok kısa zamanda halledeceğiz. Bu arada yardımınıza ihtiyacım var. Buralısınız ve buradakileri tanıyorsunuz. Evet, biraz önce Taylor Adams hakkında anlattıklarınız, gerçekten de dediğiniz gibi mi olmuş? Sokağın ortasında çırılçıplak, vücuduna iğnelenmiş bir zarfla mı bulunmuş? Annabelle üzüntüyle başını salladı. Onu daha önce görmüş müydünüz? Taylor mı? Hem de nasıl? Buranın müdavimiydi diyebilirim. Aptallıklarından hiç vazgeçmedi ki. Çoğu kez sokakta kör kütük sarhoş olup, annesine kendi elimle götürürdüm. Kötü bir kız değildir ama kafasından tahtası eksik işte. Öte yandan eğer bir şey yapılmazsa onun sonu kötü bitebilir. Korkarım bundan sonra çok daha sakin olacak. Biraz önce annesine uğradım. Bana Taylor'ın görüştüğü arkadaşlarının listesini verdi. Ne düşünüyorsunuz? Şerif Annabelle'in uzattığı isim listesini uzun ve nasırlı parmaklarıyla aldı. Öyle göze çarpacak biri yok. Tıpkı ona benzeyen şu ikisini tanıyorum ama ötekilerin kim olduğu konusunda bir fikrim yok. Size bir şey sorabilir miyim? Sorun, o zarfta ne vardı? Anlaşılacak bir şey yoktu diye yalan söyledi genç kadın. Neden sordunuz? Merak ettim de, böyle bir şey yapmak için zır deli olmalı. Ya da kendine çok güvenmeli. Annabelle bunu son saatlerde çok düşünmüştü. Birden fikirlerini açmak, onları yüksek sesle ifade etmek ihtiyacını duydu. Sanki bize istediğini yaptığını, bir insanın hayatına zerre kadar önem vermediğini kanıtlamak istiyor gibi. Sanki insanları sadece ulak olarak kullanmak için bile kaçıracak kadar güçlü olduğunu göstermek istiyor. Birini bulmak için parmaklarını şaklatması yetermiş gibi. Dünya onun deposu. Tek yapması gereken elini uzatıp almak. Bir bakıma kendini tanrı gibi görüyor. Seri cinayet işleyen bütün katillerin sorununun bu olduğunu bir kitapta okumuştum diye araya girdi Şerif Murdoch. Kurbanlarının kişiliklerini yıkarak mutlak hakimiyetin ve gücün peşindeymişler. Böyle bir şey bana aptallık geliyor. İnsan nasıl? Annabelle'in cep telefonu çalmaya başladı. Telefonu açmak için biraz uzaklaştı. Arayan Joshua Brolin'di. Sizi görmek zorundayım. Çok önemli dedi özel dedektif. Görmek istediğim birkaç kişi daha var. Dün bulduğumuz kızın arkadaşları. Sonra hemen dönerim. Boş verin, konuşmamız gerek. Bu kadar aceleci. Bir saat sonra evinizin önündeyim. Görüşürüz. Telefon kapandı. Annabelle'in ağzı şaşkınlıktan bir süre açık kaldı. Sonra Şerif Murdoch'un yanına gitti. Ben şimdi gitmek zorundayım Şerif. Sizde numaram var. Eğer bir şey bulursanız beni aramaktan sakın çekinmeyin. Murdoch geniş omuzlarını silkelerken genç kadın dört çekerinin yanına varmıştı bile. CD çalarını açtığında arabanın içini Miles Davis'in ağlamaklı sesi doldurdu. Annabelle yoldayken Jack Taylor telefon etti. Haberleri kötüydü. Her şeyden önce birçok iskeletin iç karartıcı bir özelliği vardı. kaval kemiklerinin üst bölümü kesikti. Hepsinin değil ama yetişkinlerin neredeyse dörtte birinin. Öte yandan çocuklardan hiçbirinin. Buna bir de aralarında çoğunun bir parçasının eksik olduğunu eklemek gerekiyordu. Birçok kafatasının, uyluk kemiğinin ve göğüs kafesinin yerinde yerler esiyordu. Öte yandan federallerin olay yerine gelmeleri de iyiye işaret değildi. Koşullar, eyalet sınırlarının aşılması, tekrarlanan kaçırılma olayları ve kurbanlar arasında iki federal görevli bulunduğunun da belirlenmesi, göz önüne alındığında FBI bu soruşturmanın kendi alanlarına girdiği iddiasındaydı. Aslına bakılırsa, usluca polislerin gölgesine saklanmışlar ve vagonun bulunmasıyla ellerinde yeterince kanıt olduğuna karar verip, bütün alkışları almak için son perdede ortaya çıkmışlardı. FBI şimdilik soruşturmayı resmen üstlenmemişti ama bu çok gecikmezdi artık. İnsan kaçırma dalgasının boyutu ortaya çıktıkça medyanın ilgisi de artıyordu. Geceden beri durmadan süren polis hareketliliğinin farkına varan televizyon kameraları, Montague bölgesini istila etmişti sanki. Eğer Bob televizyonun karşısında oturuyorsa, küçük oyun sahasının bulunduğunu öğrenecekti. Bir gece önceki uyarıdan sonra, Annabel, adamın öfkesinden ürküyordu. Yüksek sesle önce gazetecilere, ardından da G-Men'lere bela okudu. Çevirenin notu, Government Men, Federal Ajanlar. Eğer federaller soruşturmayı ele alırsa, NYPD'nin bütün gücüyle baskı yapacağı kesindi. İşin bütün hamallığını çeken, uykusuz geceler geçiren hep onlardı. Yorgunluktan bitkin olmasına rağmen FBI'ın bu kadar yakın olduğunun bilinciyle, elindekini bırakmamaya kararlı olan Thayer, ortağını birkaç sözle yüreklendirdikten sonra telefonu kapattı. Annabel ve Razano Köprüsü'nün üzerinden gri körfezin inanılmaz görüntüsünü seyredip, Heights'a varıncaya kadar Brooklyn'de ilerledi. Otomobilden evine 10 metre uzakta indi. Nazik bir el arabanın kapısını tutuyordu. Radyoda Montague'den Sheriff Tuttle diye birisinin konuşmasını duydum dedi Brolin arkasından. Son derece kısıtlı bir basın açıklaması yaptı ve bir kemiklik bulduklarını anlattı. İçimden bir ses, birinin ona gazetecilere ne söyleyeceğini anlattığını fısıldıyor. Neyse ki sizin soruşturmanızla herhangi bir ilişki kurmaya kalkmadı. Ama korkarım bu uzun sürmeyecek. Annabel omuzlarını silkti. FBI yarışa girdiğine göre dizginleri ele almakta gecikmezler. Böylelikle bütün medya dertleriyle uğraşmayı da üstlenmiş olurlardı. Yine de bir soruşturmaya bulaşmış bütün polisler gibi dosyasının elinden alınmasına içinden isyan ediyordu. Ayakları karın içinde özel dedektife döndü. Örgüleri rüzgarda uçuştu. Geride onları merakla süzen köpeğin farkına vardı. Brolin köpeği almak için yolu uzatmış, otele uğramıştı. Bana söylemek istediğiniz bu çok önemli şey neymiş diye söze başladı Annabel, daha fazla beklemeden. Pittsburgh'da, Sheriff Murdoch'un yanındayken, hiçbir açıklamada bulunmadan telefonu suratıma kapatıyorsunuz. Sizin gibi davranacak olsam, buraya gelmez ve sizi ağaç ederdim. Brolin'in dudaklarında eğleniyormuş gibi bir ifade belirdi. Annabel hiç de öfkeli görünmüyor. Kişilik sahibi hepsi bu. Denetimin elinde olmamasına dayanamıyor. Gelin, konuşacaklarımız var. Genç kadını paralel bir sokağa götürdü. Bir tepenin üzerinden tüm körfeze ve Manhattan'a hakim bir yaya yoluna. Üç renkli çiçek buketleri, çizgili yıldızlı Amerikan bayrakları bütün korkuluğu süslüyor. Yanlarında da acısı henüz taze. 11 Eylül felaketinin kurbanlarının fotoğrafları görünüyordu. Hem saldırılar hem de haber alma örgütlerinin bütçesinden görülmemiş artış inanılmaz bir vatanseverlik patlamasına neden olmuştu. Tüm ülke ulusal renklere bürünmüş, draje çikolatalar bile sadece kırmızı, beyaz ve mavi olarak üretilmeye başlanmıştı. Annabel, vagonda bulduğunuz iskeletler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Hey, buraya sizin sorularınıza cevap vermek için gelmedim. Sizin bana anlatacak önemli şeyleriniz yok muydu? Karşısındakinin karizmatik kişiliğine alışıyor, giderek onun etkisi altında kalmaya direniyordu. Adam, değişken yoğunlukta dalgalar halinde etkileyici olmayı sürdürüyordu. Annabel de, onun bu özelliğinden bilerek yararlandığından kuşkulanıyordu. Oraya geleceğim, o cesetler hakkında ne biliyorsunuz? Annabel içini çekti. Pekala öyleyse, fazla bir şey yok. Bütün bildiklerimi sabah size anlattım zaten. 60 kadar kişiden kalanları bulduk. Kadın, erkek ve çocuk. Onları oraya bu şekilde, yani iskelet olarak götürmüşler. Uzmana bakılırsa, kemiklerin üzerinde et yokmuş. Biraz önce de, içlerinden çoğunda kaval kemiğinin üst kısmının eksik olduğunu öğrendim. Prolin başını salladı. Malicia Benz'e gönderilen Colin'in içi gibi. Dinleyin, size dün akşam olanların hepsini anlatmadım diye itiraf etti Annabel. O mesaj, genç Taylor'ın taşıdığı mesaj, bana gönderilmişti. Üzerinde de benim adım vardı. Sürekli bunu düşünüyorum. Tavsiyeleriniz üzerine yüzbaşıya gidip basına yapılan bütün açıklamalarda, eğer soruşturma ile ilgili bir dedektifin adı geçecekse, benimkini söylemeleri için ısrar ettim. Galiba işe yaradı. Korkuyor musunuz? Annabel bir an düşündü. Sonra kafasını salladı. Sanmıyorum. Babam polisin içinde birine ihtiyacı vardı. Siz onun peşinde olanları temsil ediyorsunuz. Bu da hoşuna gitmiyor. Bunun yanı sıra, belki de, gururunun okşandığını hissediyor. Sizi gelip tehdit edeceğini sanmıyorum. Çünkü onun sevmediği bu sistem. Ve siz de sadece sistemin bir piyonusunuz. Yine de dikkatli olun. Annabel gözlerini yamaçta aşağıdaki antropolarda ve ıssız rıhtımlarda gezdirdi. Yüzüne çarpan, rüzgarın taze kokusunu soludu. Malicia Benz kim diye sordu, bu sabah bahsetmiştiniz. Baban eli olduğunu düşünüyorum. Sağ kolu, bir bakıma onun yüzü. Annabel birden Brolin'e döndü. Bütün bunları nereden biliyorsunuz? Brolin ona Red Oak'taki tapınağı, üzerinde Malicia Benz'in adı yazılı olan kağıt parçasını, ardından da Freddy Copperpot'la görüşmesini anlattı. Eğer Bob ve çetesinin 3 kişiden ibaret olduğu varsayımında ısrar edeceksek, o zaman Malicia'yı da tıpkı Janine Shapiro gibi, grubun hizmetinde bir kahya gibi göreceğiz. Ya Malicia ile Janine tek ve aynı kişi ise? Sanmıyorum. Bu Malicia'da öyle görülmemiş bir cüret var ki, gönderiler için postadan bu kadar kolay yararlanmak, sahte isim kullanmaktaki kendine güven, bütün bunlar Janine'in kişiliğiyle uyuşmuyor. Ben Janine'i daha çok abisinin elinde bir oyuncak, onun dümen suyundan ayrılamayan, kişiliği yıkılmış bir kadın olarak görüyorum. Hayır, Malicia başka bir kadın. Kolilerinin teslim edildiği Fisburg'a yakın bir yerlerde oturuyor olmalı. Yanlarında sakince yürürken, birden dik bir sokağa girmek için hızını arttıran Safir'i izleyerek konuşmalarını sürdürdüler. Neden illa kadın? Kadının bu işe katılmasında nasıl bir neden olabilir? Janine abisinin yüzünden işin içindeydi. Ya Malicia? Janine kendini hiçten de aşağı görüyordu. Çünkü abisi onun kendisini böyle görmesi için elinden geleni yapıyordu. Gördüğü kötü muamele sonunda başkalarını öldürerek ya da onlara işkence ederek düşlediği her şey olabileceğini anladı. O zaman güçlü oluyor, insanlar ondan korkuyor, onlar üzerinde hakimiyet kurabiliyordu. Abisinin istediklerini ona kabul ettiren bunlardı. Öte yandan içinde bir taraf da bunu reddediyordu. İşte bunun için gidip kiliseye kan döktü. Ya bağışlanmak ya da tam tersine. Günahları için lanetlenmek istedi. Durun bir dakika, yoksa onunla konuştunuz mu diye şaşırdı Annabel. Hayır, ama içimden böyle hissediyorum. Yanılıyor olabilirim tabii, benimki sadece bir yorum. Birçok benzer olayda böyle oluyor çünkü. Malicia konusuna dönecek olursak, içimde bir ses, çok daha gelişmiş, çok daha kararlı biriyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Korkarım, babanın kurbanlarını neden bu kadar uzun süre canlı tuttuğunu bilmediğimiz sürece, Malicia'yı harekete geçiren nedenleri anlayamayacağız. Bab psikopatın, çılgının teki diye kükredi Annabel. Taylor Adams'ı memesinde çengel iğneyle tutturulmuş bir mesajda salıvermeden önce 1,5 ay tuttu. Onu delirtti. Zavallı kız, ağzını sadece haykırmak ya da cehennemden geldiğini iblislerle birlikte olduğunu söylemek için açıyor. Kahretsin, bütün bu insanlarla ne çeviriyor? Başlangıçta onları seks kölesi olarak kullandığını düşünüyordum ama yeni kişiliğinin ışığında bunun bir anlamı kalmıyor. Gelin. Prolin genç kadını Remsen sokağına soktu. Oradan Brooklyn, Queens Express yolunun altından geçerek East River kıyısındaki sanayi bölgesine indiler. Bütün yol boyunca Safir neşeyle koşturdu. Burnunun önünden geçen her şeyi kokladı. Köpek sanki yeni ve hayranlık verici bir hayat bulmuş gibiydi. Üçlü sonunda iki alüminyum çitin arasından, terk edilmiş bir binanın yanından geçti ve tümüyle aşınmış ahşap bir rıhtımı bürüyen otların içinde yürüdüler. Bazı tahtalar, tehlikeli biçimde gıcırdadığından, böylelerine basmamayı yeğleyip kıyıya yaklaşmak için yosun tutmuş birkaç basamaktan indiler. Ayaklarının altında uzanan körfez, kurşuni bulutların hızla geçerken içine yansıdığı bir civa çölü gibi görkemliydi. "Çevrenize bakın Annabel, ne görüyorsunuz?" diye sordu Brolin. Kadının hiç aldırmadığını görünce ısrar etti. "Haydi, bütün etrafınızı araştırın ve bana ne gördüğünüzü söyleyin." Annabel önce Brolin'i süzdü. Sonra gözlerini Manhattan gökdelenlerinin tırtıllı zirvesine çevirdi. Karınca yuvası gibi kalabalık ve hareketli binalar, dev füzeler misali bulutlara doğru yükseliyordu. Karşıda New Jersey'in ve vinçlerinin gri hattı, zarif bir kış sisine bürünmüştü. Annabel'in arkasında yamaç dimdik yükseliyor, ne toprak ne de bir ağaç görünüyordu. Her yerden fırlayan ve dolmuş bir monopoli durağını andıran insan yapısı binalardan başka bir şey yoktu. Kirli ve gürültülü bir şeridi andıran ekspres yolda hiç tenhalaşacaklardan değildi. Genç kadın kendi çevresinde tam bir daire çizmişti. Suyun şıpırtısı dikkatini çekti. Suyun yüzeyinde sanayi medusaları gibi plastik torbalar vardı. Daha ötede, boş bir bidon bir prezervatifin yanında suyun yüzeyinde oynuyordu. İnsan her yerdeydi. Savaşmayan bir dünyanın muzaffer fatihi. Annabel üzgün bakışlarını Brolin'e doğru kaldırdı. Sesi yumuşaktı. "Bilmiyorum, bu kasvetli görüntü mü?" Brolin usulca gözlerini kırptı. Siyah perçemleri yanaklarını kırbaçladı. Basit bir gözlemde bulunuyormuş gibi, tümüyle duygudan arınmış bir sesle konuşmaya başladı. "Bu söylediğiniz dış görünüş, sanayileşme, kirlilik ama onun ötesinde her canlının uyanır uyanmaz baktığını görüyorsunuz. Tüketimi, aşırı tüketimi, her yerde hep daha fazla. Reklamlar pıtrak gibi yayılıyor. Onları daha iki yüzlü kılabilmek, etkilerini vurgucu yapabilmek için daha fazla çalışma yürütülüyor. Sizin her gün gördüğünüz sadece pazarlama aracılığıyla, iletişim sanatıyla yaşayan bir dünya ve bütün bu çabaların insanca bir amacı yok. Hayır hayır, tek hedef tüketimi arttırmak. Bu toplum artık sadece dediğim yönde ilerliyor. Bütün alanlarda hatta dinlerde bile, bakın bugün inançlar artık kesin birer iman değil, sadece birer seçim. Dergiler her birinin avantajları ile dezavantajlarını sıralayan mukayese tabloları çıkarıyor ve insanlar kendilerine ruhani bir inanç seçerken bu inancı hayatları boyunca bir kez değiştirmeye de razı oluyor. Din, daha iyi yaşamak, faninin durumunu daha iyi anlamak için bir yol olarak görülüyor. Artık tek bir tanrı için yaşanmıyor. Tanrı size her zevke uyarlanmış, ruhani bir korku kaynağı olarak pazarlanıyor. Annabel sırtını rıhtımın direklerinden birine dayayarak özel dedektifin sözü nereye getireceğini beklemeye başladı. Artık kendimizi tertemiz bir hava soluyacak, bu fani dünyada geçireceğimiz kısa süreyi hayatın özüyle ahenk içinde yaşamak ve sevecek şekilde oluşturmuyoruz. Hayır, yavaş yavaş yapay bir modele doğru kayıyoruz. Robotlaşıyoruz. Bakın, Annabel çevrenize bakın. Kimi dinliyorlar? Bu toplumu kim yönetiyor? Kimin sözü dinleniyor? Tüketicilerin, üretkenlerin, uyumluların, bu toprağın robotlarının. Acı bir tebessüm dudaklarını tırmaladı. Annabel kafasını salladı. Söylediklerinin esasını kabul etmekle birlikte, Brolin'in biraz aşırıya kaçtığını düşünerek sözünü kesti. "Abartmayın, bilim kurgu filminde değiliz ya." "Hayır, çünkü bundan bir ya da iki yüzyıl önce dünyanın bugünkü halini anlatan bir roman, saçmalıkla suçlanır, imkansız bir korkunçluk olarak görülürdü. Biraz fazla ileri gittiğimi düşünüyorsunuz değil mi? Oysa bütün söylediklerim gerçek. Eskiden bir erkek, çocukları olması için, bir kadını sevmek için yaşar, hayatta kalmaya çalışırdı. Eski sistemler, piramitler gibiydi. Yukarıda az sayıda egemen, aşağıda da kullar. Sömürülen çoğu zaman savaşa sürülen onlardı. Ömürleri kısaydı. Onun için mutluluğu hayatın basit zevklerinde, sevmek ve yaşamakta ararlardı. Yukarıdakiler iktidara sahipti. Bazen çok, bazen daha az. Ve zamanları vardı. İktidar ve zaman onları talepkar kılıyor, Her zaman daha fazla, daha fazla toprak, daha fazla kent, daha fazla kadın, daha fazla kul istemeye zorluyordu. Bir savaş dünyası. Bugün artık bütün bunlar değişti. Herkese biraz güç verilmek istendi. Topluma, zaman da verildikçe bu güç daha da artıyor. Ve insan daha fazla, hep daha fazla isteyince çılgınca bir döngüye giriyor. Günlük savaşların yerini iş aldı. Çarpışmalar hala aynı sayıda kurbana neden oluyor ama hiç olmazsa göz önünde değil. Bugünün savaşları neredeyse hiç insana mal olmuyor. Onlar insanlığı öldürüyor. Brolin bir soluk aldı. Su, yandaki dubalı köprüyü gıcırdattı. Beriki ekledi. Bugünün savaşları bizlerden makineler yaratıyor. Soğuğun kovamadığı bir martı tepelerinden tiz ve umutsuz bir onay çığlığı savurdu. Annabel ürperdi. İçinde büyüyerek gelişen bu duyguya ilk kez kelimeler uyduruluyordu. Dünyanın yavaş yavaş kaydığı hissini. Buna rağmen şeytanın avukatlığına soyundu. Bana kalırsa tabloyu gereğinden fazla karartıyorsunuz. Bu dünya birçok erkek ve kadını mutlu ediyor. Tabii, kaynar suya sokulan kurbanın hikayesini biliyorsunuz değil mi? Kurbağa suya girer girmez bir sıçrayışta dışarı atlıyor. Öte yandan aynı kurbağayı kendini ortamında sanacağı bir dekarun ortasında soğuk suya koyup suyu yavaşça ısıtmaya başlayın. Kurbağa kımıldamayacaktır. Su kaynadığında bile kaçmayacaktır. Geniş bir kol hareketiyle çevreyi gösterdi. İşte hayatımıza yaptığımız da bu. Annabel kahkahayı patlattı. Brolin bu kez gerçekten abartıyordu. Siz nesiniz biliyor musunuz diye sordu. Sesinde hiç kötülük olmadan. Siz hem paranoyaksınız hem de kötümser. Bu topluma, bu sisteme güvenmek gerekir. Brolin başını üzüntüyle salladı. Annabel'in söyledikleri biraz önce anlattıklarının ne denli gerçek olduğunu kanıtlıyordu. Caliban, Dominus Noster. Hatırlayın Annabel, Caliban bizim efendimiz. O, bu yeni dünyanın ürünü, babın yaratmak istediği bir ürün. Brolin'e dönmek için bir eliyle örgülerini kaldırıp, hepsini yüzünün bir tarafında topladı. Özel dedektif ısrarını sürdürdü. Caliban bu toplumun ödemesi gereken bedel. Bu seçimin tortusu. Sürekli sapıklığın yaşadığı bir sistemin elle tutulur sonucu. Bu dediğinize gerçekten inanıyor musunuz? Evet, hep birlikte aşkı bir tüketim malzemesine çevirmeyi başardık. Eğlence dünyası, buradaki avları biriktirmek, hiç düşünmeden, çılgınca bir kararla evlenmek ve hemen ardından fikir değiştirmek. Bab işte bütün bunların çocuğu. Bir tüket hareket dünyasının ürünü. Yalnız büyüyen, gıdasını televizyonda ve medyadaki şiddetten alan, çevresindeki ikiyüzlülükle beslenen, korku, umutsuzluk ve yalnızlık çığlıklarını kimselere duyuramayan bir çocuk. Oysa şimdi artık çok geç. Bab, gücün insanın sahip olduklarına bağlı bulunduğu, bazen diğerlerinin üzerine yürümeyi gerektiren bu tüketim modeliyle büyüdü. Ve bugün Bab, bize dersini kusursuzca öğrendiğini, güce sahip olduğunu, biriktirip çoğalttığını kanıtlıyor. Kendine sembol olarak, modern sapıklıklarımızın ikiyüzlü sembolü olarak Caliban'ı yarattı. Annabel irkildi. Ne? Ne demek istiyorsunuz? Bütün bu insan kaçırmaların amacının sahip olmakla açıklanabileceğini mi söylüyorsunuz? Hayır Annabel, sahip olmak için değil, var olmak için. Dünyanın ona her sabah anlattığını iyi öğrenmiş. Var olmak için sahip olmak gerek. Bir sosyal güvenlik numarasına, bir ehliyete, bir eve, bir karıya ya da kocaya, çocuklara, büyük ekran televizyona, her zaman daha çok yeni elbiseye, yeni CD-ROM'lara, tatile gidebilmek için banka hesabında paraya, başkalarına zevkli armağanlar alabilmek için paraya. Bab bütün bunları iyi bellemiş. Brolin gözlerini kıyıya vurmuş plastik poşet yığınına dikti. O zaman da daha fazlasını yapıyor, diğerlerinin de üzerine tırmanıyor. Onun artık var olanları var, hayatları var. Sadece ona ait. Annabel kaşlarını çattı. Böylesi bir dürtüyü anlayabilmekte zorlanıyordu. Bu bütünüyle çılgınlık. Bir bakıma da bütün hayatını bir şirkete adadıktan sonra, emekliliğe kısa süre kalmışken, kovulmaktan daha çılgınca değil. Annabel tükürüğünü güçlükle yuttu. Birden Brolin'in anlattıklarına gerçekten de inanıp inanmadığını merak etti. Umutsuzluk verecek kadar bomboş göz bebeklerinde bir cevap arandı. Dövmeleri unutmayın diye devam etti Brolin. Bab, kurbanlarını barkodlarla işaretleyerek, onları bir tüketim maddesine, bundan böyle, sadece ona ait olacak bir mala dönüştürüyor. İnanmakta zorluk çekiyorum. Başka bir şeyler daha olmalı. Mümkün, dedi özel dedektif, omuzlarını silkerek. Ya iskeletler? İnsanları neden öyle terk ediyor? Ya da sözünü ettiğiniz koliler, insan parçalarının değiş tokuşu neden? Yeni bir şey aldığınızda arkadaşlarınıza gösterirsiniz, değil mi? Bana kalırsa onlar da öyle yapıyor. Et ve organlar, hayatın özü, kısa sürede bozulabilecek şeyler. Oysa kemikler daha inatçı, daha mineral, daha kalıcı. Hayatı betimlemek için her birinden birer parça. Aslına bakarsanız bildiğim bir şey yok. Bütün bu anlattıklarım bir varsayım. Öte yandan, bu varsayımın temellerinin sağlam olduğundan eminim. Annabel, büyük bir taşın üzerine çökercesine oturdu. Karşısında, uygarlığın obur genişliği vardı. Köpeği okşamaya koyuldu. Pekala, şimdi bu baba enselemek için ne yapacağız diye alayla sordu. Bulduğum kağıt parçasında, dedi Brolin, mucizeler avlusundan bahsediliyor. Bildiğiniz bir şey mi? Annabel gözlerinde tuhaf bir parıltı, Brolin'i baştan aşağı süzdü. Babil'in mucizeler avlusu. Daha önce duymuştum ama unutabilirsiniz. Brolin kaşlarını çattı. Annabel açıkladı. Bir mitos, bir kent efsanesinden başka bir şey değil. Nasıl yani? Bilirsiniz işte, kent efsanesi. Herkesin bildiği ama kimsenin şahsen yaşamadığı, hiçbir kanıtı olmayan öyküler. Şey gibi, 20 yıldan beri kentin kanalizasyonlarında yaşayan ama kimsenin rastlamadığı albino timsahlar gibi. Buna benzer şeyler. Bu konuda daha fazla bilgiyi nereden bulurum? Hiçbir yerde ve hemen her yerde. Söyledim size. İnsanları korkutmak için uydurulmuş bir öykü bu. Annabel, ya efsane değilse? Brolin'e gergince bakıp derin bir soluk aldı. New York'taki bütün polisler size bunun saçmalık olduğunu söyleyecektir. Ama illa istiyorsanız sizi bu hikayeye inanan birisiyle tanıştırırım. Bana öyküyü anlatan kişiyle. İşte o zaman istediğinizden de fazlasını öğrenirsiniz. Çünkü eğer bu mucizeler avlusu gerçekse, o zaman cehennemin bekleme odası olmalı. Gülümseyerek elini Brolin'e uzattı. Özel dedektif, Annabel'in elini tutarak kalkmasına yardım etti. 30. Ayrımın Sonu. Sayfa 283. Devamı 31. Ayrımda.